Selamlar efendim. Özellikle geçen hafta Merkez Bankaların haftasıydı ve bunun da hala ekonomimiz ve finansal piyasalarımız üzerinde etkileri var. Gerek yurt dışında Fed'in başta aldığı ya da almadığı kararlar, gerekse bizim Türkiye'deki Merkez Bankası'nın özellikle piyasa tarafından çok da beklenmeyen kararı etkili oldu. Bu anlamda da aslında seçim sattım haline girmiş olduğumuzu da aklımızın bir köşesinde bulundurarak bu haftayı biraz da öyle değerlendirmek lazım. Çünkü artık seçimden önceki son haftaya girdik ve önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen ekonomi politikalarında da ufak ufak değişikliklerin ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz. Bunların da açıkçası sıradan vatandaşları ya da Türkiye'de hizmet veren şirketleri, bunlar büyük şirketler de olabilir, küçük şirketler de olabilir, çok memnun etmeyecek uygulamalar olacağı ufak ufak belli olmaya başladı. Şimdi geçen hafta ne oldu ve bu hafta içinde bulunduğumuz haftada neler bekleniyor onlara biraz bakalım. Bir kere her şeyden evvel Perşembe günü Merkez Bankası 500 bas puan faiz arttırdı. Yani 5 puan faiz arttırdı. 45'ten 50'ye geldik. Açıkçası ben bir miktar faiz arttırma olacağını son en azından 1-2 haftada düşünüyordum. Ama piyasada böyle bir düşünce yoktu. Olmamasının da kendine özgü anlaşılabilir sebepleri var. Onu da anlayabiliyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Merkez Bankası'nın bir kere piyasaların önünden gitmesi gerekiyor. Beklenti bu yönde. Fakat işte Şubat'ta faiz artırımlarına ara verip ondan sonra özellikle işte Merkez Bankası'nın PPK metninde de şöyle bir cümle geçiyor. Efendim işte cari dengedeki düzelme, yurt içi yerleşiklerin işte dövize olan talebinin bir miktar kesilmiş olması vesaire gibi sebepler sayılıyor. Onun içinde işte dezenflasyona ilişkinde attığımız adımlar sonucunda faiz artırımlarının sonuna geldik. Ya da işte faiz artırımlarını bitirdik şimdilik demişti. Fakat Mart ayı içerisinde seçim öncesinde yurt içi yerleşiklerin özellikle dövize olan yüksek talebi aşikar. Bunun böyle olacağı da çok aşikardı. Yani Merkez Bankası'nın en azından bunu öngörüyor olması lazımdı ve çok ciddi bir rezerv yakmadan önce eğer 5 puanlık bir faiz artırımı yapılacaktıysa bunun öngörülerek belki önceki toplantıda gerçekleşmesi gerekiyordu ki bunun sonucunda da en azından bu aradaki yakılan rezervler yakılmamış olurdu ve Merkez Bankası da bir miktar piyasanın önünden gittiğini göstermiş olurdu. Dolayısıyla şimdiye kadar aldığı birçok doğru karar var. Hakkını teslim etmek lazım. Önceki dönemden sonra ekonomi politikası uygulayıcıların işte Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası yönetiminin attığı adımlar bir miktar önceki yönetimlere göre çok daha olumlu. Ama o kadar kredimiz yok ve o kadar uçurumun kenarında dolaşıyoruz ki açıkçası hata yapma lüksümüz yok. Yani geride kalma lüksümüz de yok. Onun için umalım ki Merkez Bankası'nın bu yalpalayan görüntüsü son olsun. Daha önce bir kere daha hatırlarsanız özellikle şu andaki mevcut başkan ve başkan yardımcıları göreve gelmeden önce de benzer bir yalpalama görülüp ondan sonra yüksek bir faiz arttırımıyla bu sonuçlanmıştı. Şimdi bunun kur üzerinde ve borsa üzerinde bir takım etkileri oldu. Bir kere her hafta olduğu gibi sizlerle rakamları da paylaşayım. Dolarda 32.15'teyiz şu anda. Ben bu yayını 10.45 itibariyle çekiyorum. Pazartesi sabah. Akşam siz izleyeceksiniz muhtemelen. Geçen cuma da kapanışımız 32.15'ti. Yani bir haftada bir şey değişmemiş oldu. Normalde biliyorsunuz biz geçen cuma dediğim bu cuma değil önceki cumadan bahsediyorum. Biz her hafta şöyle 0.5 vesaire bir artış görüyorduk ya da bir puan. Hatta son dönemde 2 puanlık yani %2'lik bir artış vardı dolarda. Ama bu hafta öyle bir artış olmadığını gördük. Hatta Perşembe günü faiz artırımı sonrasında 31.74'e kadar düştü. Aslında normalde günlük olarak bile olsa geri çekilmelerde çok alışık değiliz. Burada açıkçası yapılan analizlerde mutlaka Merkez Bankası'nın burada ana oyuncu olduğunu ve Merkez Bankası'nın kurun seviyesini bir şekilde gözettiğini ve ona göre ne kadar yükseleceğini ya da yükselmeyeceğini ya da ne kadar düşeceğini ya da düşmeyeceğini karar veren bir merci olduğunu da aklımızın bir köşesinde mutlaka tutmamız gerekiyor. Düşecektiyse bile Merkez Bankası'nın o ara rezerv biriktirmek amacıyla piyasadan döviz alarak bu düşmeyi engelleyici bir etki yapmış olduğunu tahmin ediyorum. Bunu veriler geldikçe göreceğiz. Onun için ana senaryoda bir değişiklik yok. Her ne kadar Merkez Bankası zorlanıyor olsa da, her ne kadar elindeki rezervleri tüketiyor olsa da bir miktar seçimden sonra bu rezerv tüketim meselesi biraz daha yavaşlayacak bana göre. Çünkü artık yurt içi yerleşiklerin özellikle seçimden sonra dövizin yukarı gitmeyeceğine ilişkin ekonomi yönetiminin aşırı kararlı bir duruşu var. Ama bu kararlı duruş yurt içi yerleşikleri ikna edebilmiş değil. Muhtemelen Nisan ortası, Nisan sonuna doğru yavaş yavaş bu anlamda da ikna olunacak gibi düşünüyorum. En azından benim düşüncem böyle. Ha olur da önceki seçimdeki gibi kur tutulamaz ya da böyle küçük bir devalüasyon, ki buna devalüasyon demek lazım çünkü yönetilen bir kur var. Olursa %5, 6, 7 yükselirse bir daha ne bu ekonomi politikalarına güven tesis edilebilir ne de yurt içi yerleşiklerin döviz talebi bir şekilde dizginlenebilir. O kampta yer alan kişiler, ki Türkiye'de çok fazla insan var burada, gerek profesyonel gerek yatırımcı anlamında haklı çıkmış olurlar ve bu anlamda da bir daha Türkiye'de politika uygulamak çok kolay olmaz. Merkez Bankası ve ekonomi politikası uygulayıcılar için. Onun için benim tahminim böyle bir şeye kesinlikle izin verilmeyeceği, ne gerekiyorsa yapılacağı. İşte zaten Mehmet Şimşek'in de çıktığı programlarda bunları söylediğini biliyoruz. Whatever it takes, yani ne gerekiyorsa yapacağız cümlesi ağzından çıkıyor. Şimdi dolarda durum böyle. Euro da 35'ten 34.60'a geldik. Bunda euro doların bir miktar aşağı gelmesinden kaynaklanıyor. Fed'in meselesine zaten az sonra geleceğiz. Gram altında 2228 TL'de yatay gitti. Ons altının hafif yukarı hareketi bu düşüşü dengeledi diyebiliriz. Şimdi borsada nasıl hareketler oldu? Açıkçası bir paradigma değişikliği var. Bunu net bir şekilde görmek lazım. Borsaya biz topyekün bakıyoruz. İşte borsa, ben sizle bu programlarda konuşurken BIST 100 şu kadar arttı, şu kadar düştü vesaire diyoruz ama artık bu cümlelerin çok büyük bir anlamı yok. Bundan sonra sektörel olarak, ben tabii sizlerle onları paylaşıyorum ama daha detaylı bakmak gerekecek. Ve büyük şirketlerle küçük şirketlerin ayrışması durumu söz konusu olabilir. Az borçlu şirketlerle çok borçlu şirketlerin ayrışması durumu söz konusu olabilir. Sektör anlamında şu anda uygulanan politikalardan iyi etkilenen, kötü etkilenen ayrışması söz konusu olabilir. Efendim işte ürünlerini iç piyasaya satanlarla ihracatı yüksek olan ve ihracatı yüksek olan derken de şunu mutlaka söylemek lazım. Şimdi bir kere iç piyasaya mal satan şirketlerin çok büyük kısmı şu andaki uygulanan politikalardan olumsuz etkilenecek. Burada da belli kademelerde olumsuz etkilenme söz konusu. Zorunlu malları satanlar biraz daha az olumsuz etkilenecekler. İşte ihtiyari alınsa da olur, keyfe keder malları satanlar, ki araba vesaire bunlardan bir kısmı, bunlar daha fazla zorlanacak. Bu işin iç piyasa tarafı. Dışarıdaysa ihracat pazarlarımızda en azından daha kötüye gitme gibi bir durum söz konusu değil artık bundan sonra. Yani oralarda işte Avrupa'da özellikle vesaire işler kötü, tamam, ama zaten kötü yani. Önümüzdeki dönemde daha da kötü olması beklenmiyor en azından, bu bir. İkincisi, kurun baskılanıyor olması ve TL'nin reel olarak değerleniyor olması Türkiye'de ihracatçıların işini bir miktar zorlaştıran bir unsur. Ama hangi ihracatçıların sorusunu mutlaka cevaplamak gerekiyor. İçeride iç piyasadan mal alan ya da iş gücü maliyeti yüksek olan şirketler doğal olarak TL cinsinden maliyetlenip yurt dışına dolar cinsinden sattıkları için TL reel olarak değerlenince rekabet avantajını kaybediyorlar. Ama maliyetlerinin büyük kısmı ithal girdiler vesaire olan, işçilik tarafı daha düşük olan kısımda doğal olarak eğer TL reel olarak değerlenirse maliyetleri de düşüyor. Her ne kadar ihracatta rekabet avantajını kaybetseler de bu anlamda bir şekilde bir dengelenme söz konusu oluyor. Onun için ihracat yapan şirketlere de topyekün bakmak yerine efendim işte toplam maliyetlerin içinde ne kadarı yurt içi girdilerden ya da iş gücü maliyetlerinden kaynaklanıyor. Onlara dikkat etmek lazım. Bunlar daha olumsuz etkilenecek sektörler. Şimdi geçen hafta BIST 100'de 3.2'lik bir yükseliş olduğunu gördük. Bugün itibariyle de bakıyorum yatay. Yani yatay diyebiliriz. 9.132'de BIST 100. Şimdi burada tarihi zirvemiz 9.450. 26 Şubat'ta bunu görmüşüz. Dolar bazında da 285 dolarlardayız. Şimdi şöyle bir şey var. Grafiğe baktığımız zaman bunu net bir şekilde göreceğiz. 2022'nin başından beri neredeyse 1,5 yıldır aslında Borsa İstanbul'un 250-300 dolar arasında sürekli gidip geldiğini görüyoruz. Yani dar bir bantta diyebilirsiniz buna. daha da daraltabilirsiniz çok detay baktığınızda, ama kabaca 250-300 dolar. Tabii yukarıda zaman zaman 310-315 dolar olduğunu gördük ama onun tekrardan hemen geri geldiğini gördük. Yani ana şey bu. Dolayısıyla 300-305 dolarlara yaklaşırsa eğer, bunu bir satış fırsatı olarak yine yatırımcılar tarafından görülebilir. Şu anda tam o ara yerlerdeyiz. Önemli bilgilerden bir tanesi şu, geçen haftaya ilişkin. Borsa İstanbul'un BIST 100'ün 3.2 yükseldiğini söylemiştim ama BIST 30'daki yükseliş 4.82. Demek ki BIST 30 daha olumlu ayrışmış. Daha da önemli bir şey söyleyeyim size. BIST tüm, yani bütün şirketlere baktığımızda, bunun içinden BIST 100'ü çıkardığımızda %2.59 negatif performans var. Yani bir tarafta %3.2 artı, bir tarafta %2.59 negatif performans var. BIST 100 dışındaki şirketlerde ne kadar büyük bir ayrışmanın olduğunu bu rakam zaten net bir şekilde gösteriyor. Halka arz endeksi de geçen hafta %4.5'a yakın düşmüş. Bu da yine o ayrışmayı gösteren ana unsurlardan bir tanesi. Sektör bazında en çok yükselenlerde zaten bu ayrışmayı en çok sağlayan ana unsur, özellikle Merkez Bankası kararından sonra bankacılık hisselerindeki yükseliş, ki Yapı Kredi bir süredir başı çekiyor burada. %13'e yakın bir yükseliş var bankacılık sektöründe. İkinci sırada %9'a yakın yükselişe iletişim var. Sonra %7.20 ile ulaşım geliyor. Ulaştırma geliyor. Ondan sonra çok ciddi bir boşluk var. %7 ulaştırma, %2 ile holding dördüncü, %2.15 ile kimya geliyor. Buradan da ilk 3 sektörün, yani bahsettiğim bankacılık, iletişim ve havacılığın ne kadar olumlu ayrıştığını görebilirsiniz. Tabi burada Turkcell'in etkisi var. İşte ulaştırmada Türk Hava Yolları'nın vesaire etkisi var. Bankacılık zaten malum, söyledim. En çok düşenlerde ise %11.20 ile spor olmuş. %7.73 ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Tekstil 6.53 ile, ki tekstil az önce saydığım o olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. %5 ile aracı kurumlar yine düşmüş. %3.79 ile kağıt, basın ve orman sektörü yine düşenlerde. En çok yükselen şirketlere ve en çok düşen şirketlere bakalım BIST 100 içinde. Yapı Kredi %21 yükselmiş. %17 ile Enerji, %15.36 Akbank, %12.97 Garanti ve %11.47 ile Anadolu Efes. Bankaların domine ettiği bir ilk 5 olduğunu görüyoruz. En çok düşenlerde de Akfen Yenilenebilir Enerji var, 23.10. Sonra da Kordsa geliyor, %15.24. Bunlar, burada bir bilanço açıklaması var. Bilanço pek beklentiler paralelinde gelmedi. Biraz zayıf geldi onun için. Efendim Europen %11.87, Karsan ve Galata Wind de yine en çok düşenler arasında oldu. Şimdi geçen haftanın yatırım fonlarına baktığımız zaman da aynı bu endeksteki hareketleri orada da görüyoruz. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar, işte Türkiye'deki hisselerden kendi portföylerinde barındıran fonların bankacılık tarafını, biliyorsunuz bankacılık endeksinde bir endekse bağlı fonlarımız var, bir de normal endeks dışında yönetilen fonlarımız var. Burada bankacılık endeksine bağlı fonların iyi getiri sağladığını görüyoruz. %12-13'lerde, ki bankacılık sektörü de böyle getirmişti. En çok düşenlerde de yine hisse fonları var ama onların içindeki hisselerin tabii dağılımı, kompozisyonu farklı. Teknoloji hisselerini elinde bulunduran portföy yönetim şirketlerinin fonları daha negatif ayrışmış diyoruz. Orada da negatif seyir %5-6 civarında oldu. Maalesef CDS'imiz istediğimiz şekilde bir türlü düşmüyor. Ben o kadar işte Fitch'ten not artırımı geldi, şu oldu, bu oldu. Biraz seçimin beklendiğini, seçimden sonra özellikle hem bu tarafta bir düşüş olacağını, hem de açıkçası biraz finansal piyasalarımızın, en azından borsamızın değil ama döviz piyasamızın, TL'nin üzerindeki baskının vesaire yavaş yavaş kalkacağını düşünüyorum. Bir ara 330'lara kadar yükseldi bu hafta. 2 yıllık tahvil faizimiz de %48,5, yıllık 5 yıllık %29, 10 yıllık tahvil faiz de %26 seviyesinde. Dikkat ederseniz kısa vadeden uzun vadeye gittikçe faizlerimizin düştüğünü görüyoruz. Bu da enflasyona ilişkin bir düşüş beklentisinin olduğunu gösteriyor ama biraz uzun vadede. Biliyorsunuz piyasa katılımcıları beklenti anketinde %42'den %44'e kadar yükseldi yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri. Bunlar tabii ki olumlu haberler değil. Buradaki beklentiyi kırmadan da bir şekilde diğer göstergeler düzelmiyor. Düzelmeyen göstergelerden bir tanesi yurt dışından gelen yatırımcılar biliyorsunuz yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki hisse senedi ve devlet tahvili, hazine bonosu alım satımlarını her hafta sizlerle paylaşıyorum. 156 milyon 15 Mart'ta biten hafta için söylüyorum. Hissede satış olmuş, 70 milyon dolar da bonoda çıkış olmuş. Şimdi bu hafta faiz artırımıyla vesaire muhtemelen bono tarafına yine girişler olduğunu göreceğiz. Parite etkisinden arındırılmış şekilde yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları da 2 milyar dolar yükseldi. Burası kırılmadan da Türkiye'de finansal bir istikrardan bahsetmek çok mümkün olmayacak. Buna paralel zaten Merkez Bankası'nın brüt rezervleri de 2,6 milyar azaldı. 128 milyar dolara geldik. Net rezervlerde 1,2 milyar azalarak 19,6 milyara geldik ki bunlar oldukça düşük rakamlar. Biz bunun çok daha iyisini görmüştük bu son 5-6 ay içerisinde. Dediğim gibi son birkaç haftadaki müthiş bir talebi bir şekilde karşılamak için Merkez Bankası'nın rezerv sattığını görüyoruz. Algı terse döndüğü zaman bu rezervlerin de toplanması seçim sonrasında mümkün olacaktır. KKM'deki düşüş sürüyor ama sınırlı bir düşüş var. Bu arada şu rakamı da verelim. Dolarizasyon KKM dahil, Bloomberg grafiğinden aldım bu rakamları. 55,5'ten %57,3'e yükseldi. Yani toplam KKM artı döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlar içindeki payı %57,3. Bu rakam 2022 sonrası %72,3'ü görmüştü. Burada biraz erime olduğunu görüyoruz. O erimenin de ana sebebi KKM'deki düşüş. Ama yine de hala orada 2,3 trilyon liralık bir KKM bakiyesi olduğunu mutlaka gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bugün itibariyle 2023'ün işsizlik rakamları da açıklandı. %9,3 önceki yıla göre 1 puanlık bir düşüş var işsizlik rakamlarında. %9,4 özür dilerim. Ve istihdam oranı da 0,8 puan artmış. %48,3. Açık konuşmak gerekirse iş gücüne katılım oranı da %53,3. Paralel neredeyse. İş gücüne katılım oranı anlamında ve istihdam oranı anlamında gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Böyle bir ülkedeki çalışabilecek yani kişilerin işte belli bir yaşın üzerindeki kişilerin toplamının yarısının çalışıyor olması bir ülkenin kalkınması için kesinlikle yeterli değil. Burada köklü bir takım reformlar, çözümler gelmesi gerekiyor. Bunların en başında da kadınların iş gücüne katılımının artması. Çünkü bu iş gücüne katılımı %53,3 ama kadınların katılımı %30'ların biraz üzerindedir yani. Onun için burayı toparlamadan da Türkiye'nin müreffeh ülkelerle aynı seviyeye gelmesi çok kolay değil. Aynı zamanda şu bizi yanıltmasın. İşsizlik her ne kadar bir önceki yıla göre 1 puan düşmüş olsa da atıl iş gücü oranı 1,5 puan artarak 22,8 oldu. Yani bu işte zamana bağlı işsizler ya da işte istedikleri kadar çalışmayanlar, işte iş aramayıp da iş gücünden düşenler vesaire gibi onlar çıkıldıktan sonra yani gerçek işsizlik rakamı %22,8 aslında buradaki yükselişte alarm verici. Geçen hafta reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranları açıklandı. Onlarla ilgili şöyle bir iki tane bilgi vereyim size. İmalat 2,9 puan yükseldi. 104,4. Kapasite kullanım oranında 0,2 puan azaldı. %76,2 oldu. Sektörel güven endekslerinde önemli bir veri var. O da şu inşaat güven endeksi %3,6 geriledi. Bence işte perakende ve hizmet biraz paralel ama bir puanlık fark var. İnşaattaki bu gerileme dikkat çekici. Özellikle kentsel dönüşüm vesaire kaynaklı seçim sonrası buralarda beklenti yüksek. Bakalım bir aylık veriler biraz gürültü içerebiliyor. Onun için belki ortalamaya bakmak lazım. Geçen ayda yükselmişti mesela burası. Türkiye'de işler böyle. Yurt dışında da Fed'in faiz kararını takip ettik. Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı, işte Haziran'da başlayacağı, %70'in üzerinde ihtimalle piyasa tarafından fiyatlanıyor. Ve 3 tane de faiz indirimi yapacağı, işte dot plot'tan vesaire görülmüş oldu. Bu da piyasaları bir miktar rahatlattı. İşte altının yükseldiğini gördük. Piyasalarda işte borsanın vesaire yükseldiğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,31'den 4,20'ye geri çekildi. Dolar endeksi 103,43'ten 104,43'e geldi. Euro dolar da 1,0887'den 1,0805'e geldi. Çünkü burada biliyorsunuz Euro dolar paritesi Fed'in kararlarından etkilenirken bir taraftan da ECB'nin kararlarından etkileniyor. Onun için onlar da faiz indireceklerinden dolayı çünkü onların ekonomileri ABD'ninkinden çok iyi değil. Belki daha hızlı bile faiz indirimi gerçekleştirebilirler. Orada da çünkü enflasyon kontrol altında alınmış gibi gözüküyor. Onun için dolar euroya karşı bir miktar değer kazanmış oldu. Altın onsu zaten zirvelerde 2156'dan 2164'e geldi. Ama geçen hafta 2223'ün de görüldüğünü söyleyelim. Yani buralarda bir miktar patinaj var. Ona da dikkat edelim. Nitekim gümüş düştü 25.16'dan 24.67'ye. Brent petrol de 85 dolarlar seviyesinde yatay hareketine devam ediyor. S&P ile söyleyelim 5117'den 5234'e yükseldi. Hala ABD borsalarında olumlu seyir devam ediyor. Sadece olumlu seyir devam etmekle kalmıyor. Uluslararası yatırım bankaları da mesela Goldman Sachs olumlu senaryosunda 6000'in yıl sonunda görülebileceğini söylüyor S&P. Çünkü bunlar çok büyük rakamlar. Sene başında hiç böyle rakamlar konuşulmuyordu. Bu teknoloji hype ile beraber bu işler buralara kadar geldi. Bu hafta PCE verisi var. Cuma günü saat 15.30'da onu karşılayacağız. Onun dışında çok önemli bir veri yok. Zaten bugün işsizlik verilerini vesaire aldık. Biz seçimleri bekleyeceğiz artık. Önümüzdeki hafta sizde seçim sonrasını konuşacağız. Ben seçimlerin sonuçlarının ekonomi politikaları üzerinde çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum ama en azından yine de bir belirsizlik ortadan kalkmış olur. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.